Ayrım 28, Vatan dediler, Talip Apaydın, sayfa 433. Yunanlılar çok kayıp vermişti. Ayakta kalabilenler geri çekildiler, bozguna uğramış gibi kaçıyorlardı. Toprağın üstü can çekişen, inleyen yaralılarla doluydu. Mahmut koluyla yüzünü sildi, teğmeni aramak için geri döndü. Ölülere, yaralılara basmamaya çalışıyordu, kan kokuyordu her yer. Toprak çiğnenmiş, delik deşik olmuştu. Kuru otlar ezilmişti. İki taraftan da sayılamayacak kadar çok yaralı vardı. Yerlerde inliyor, kıvranıyorlardı. İlk bakışta Türk mü Yunanlı mı belli olmuyordu. Mahmud'un içi bulandı, düşecek gibi oldu. Tüfeğine dayanıp oturdu usulca, yere bakmaya başladı. Deli gibi nefes alıp veriyordu. Boğazında yumruk gibi bir düğüm kabarmıştı. ''Ne oldu Mahmud, yaralı mısın?'' Hacili'nin sesiydi. ''Yok,'' dedi usulca. ''Kalk gidelim, niye oturdun? Emir var.'' Kolundan çekti, güçlükle kaldırdı arkadaşını. İkisi de zor yürüyordu. ''Ne bu yahu, kıyamet günü mü?'' ''Bilmem, teğmeni bulalım, yaralıydı.'' Aramaya başladılar, gün ışımıştı. Yaralıların yüzüne tek tek bakıyorlardı. Çoğu tanınacak gibi değildi. Herkes yakınını, hemşerisini arıyordu. Teğmen Galibi bir çukurun içinde buldular. Karnının üstü boydan boya kan içindeydi, kendini bırakmıştı. Tabancası elinden düşmüş, toprakların içinde duruyordu. ''Teğmenim, teğmenim!'' Gözlerini hafifçe açıp kapadı, dudakları kıpırdadı ama ne dediğini anlayamadılar. ''Götürelim, al şu tüfeği, tabancayı da al.'' Molla Mahmut tüfeğini Haceli'ye verip teğmeni usulca kucağına aldı. Dereye aşağı yürümeye başladılar. Karşıdan gün doğuyordu. Parlak bozkır güneşi hepsini birden aydınlattı. Haceli bir sağ yana bir sol yana geçiyor, yardım etmek istiyor, nasıl yardım edeceğini bilemiyordu. ''Tüh, yarası ağır herhalde. Vay teğmenim vay.'' İkisi de ağlamaklıydı. Gözlerini yüzünden ayırmıyorlardı. Dereye inince ''Su, su'' diye inledi teğmen. Yere bırakıp ağzına su akıttılar. ''Koş Haceli, sıhhiyelere haber ver. Tezgere getirsinler.'' Haceli koşarak gitti. Mahmut diz çökmüş, yüzüne eğilmişti. ''Teğmenim, nasılsın teğmenim?'' Kesik kesik ıkılıyordu. Başını iki yana salladı. ''Etme teğmenim, iyi ol. Bak geri püskürttük düşmanı.'' ''İyi, iyi.'' Yüzü ışıdı biraz, sevinmişle başını çevirip sağa sola baktı. ''Beni sen kurtardın teğmenim, sağ ol.'' Dudakları kıpırdadı, bir şeyler söylemek istiyordu. Mahmut yüzüne yaklaştı. ''Buyur teğmenim.''
''Düşmanı kovun.''
''Kovacağız teğmenim.''
''Ben iyi değilim.''
Çok zor konuşuyordu.
''Mahmut, köyüne dönünce...''
''Evet teğmenim.''
''Bir oğlun olursa adını Galip koy Mahmut.''
Dipnot: savaştan sonra 1926'da doğan Talip Apaydın'ın adı böyle konulmuş. Başı birden çevrildi, Mahmut'un gözleri doldu, ne diyeceğini bilemedi. Ayağa kalkıp yukarıdan aşağı baktı. Ölmüştü. 20 yaşında, uzun boylu, fidan gibi bir delikanlıydı. Üstüne tekrar eğildi. ''Teğmenim, teğmenim.'' Duymamıştı, hiç kımıldamadı. Vay vay, başını yumruklayarak rastgele koşmaya başladı. ''Teğmenim öldü, teğmenim, teğmenim.'' Deli gibiydi. Zor yakalayıp yatıştırmaya çalıştılar. Hamdi de ortalarda yoktu. Bacağından yaralandığını, sıhhiyelerin götürdüğünü öğrendiler. Yarası pek ağır değildi. Daha çok teğmen için üzülüyorlardı. 29. Bölüm. Molla Mahmut iki gün kendisine gelemedi, için için ağladı. Yıllar geçse de Teğmen Galibi hiç unutamayacağını sanıyordu. En yakını ölmüş gibiydi, kolu kanadı kırılmıştı. ''Keşke onu tanımasaydım, keşke o Süngü Savaşı'nda beni kurtarmasaydı.'' diye söyleniyordu. Birliği geri çekmişlerdi, yarıdan çoğu kırılmıştı zaten. Kalanların da savaşacak gücü kalmamıştı. Her yer yaralılar da ölülerle doluydu. Savaş hattına boyuna yeni birlikler sokuluyordu. İki gün sonra onlar da değiştiriliyordu. Korkunç bir savaştı. Yunanlar görülmemiş bir hırsla saldırıyordu ama sonuç alamıyorlardı. İki taraf da büyük kayıp veriyordu. Savaş uğultusu, süngü şakırtısı hiç durmadan günlerce sürdü gitti. Çıplak tepeler, susuz dereler kızıl kana boyandı. Kanlar kuruyunca kapkara lekeler kalıyordu. Bazıları küçük bir akıntı, bazıları ayak izlerine karışmış, topak olmuş kerpiç parçalarıydı. Üzerlerine basılıp ezilmezse uzun süre kalıyordu bu topaklar. Belki ta yağmurlar yağıncaya kadar. Molla Mahmut'la Haceli başları yerde yan yana yürüyorlardı. Üstleri başları çok kötü kirlenmişti. Omuzları terden kayış gibiydi. Ayakkabıları parçalanmıştı. Görevli olarak tümen karargahına gidiyorlardı. İkisi de durgun ve neşesizdi. Köy yolunda ilerledikçe savaş gürültüleri geride kaldı. Yeşil bir sinek kendilerini kovuşturuyordu. Bazen atların gerisinde, bazen kulaklarının dibinde uçuyor, güneşe rastladıkça yemyeşil parlıyordu. ''Git ulan Nalet, kim bilir hangi ölülere kondun?'' Mahmut elini sallayıp vurdu sineğe, sinek yere düştü. ''Savaş değil, rezillik'' dedi Haceli. ''İflahımız kesildi, ne zaman bitecek bu?'' Mahmut cevap vermedi. Kısık gözlerle ileriye baktı. Avurtları çökmüştü iyice. İlk bakışta tanınacak gibi değildi. Zayıflamış, kararmış, bambaşka birine benzemişti. Tümen karargahı olarak kullanılan kerpiç evin önünde epey beklediler. Askerler, subaylar girip çıkıyorlardı. Hepsi de telaşlıydı. Emirler geliyor, emirler gidiyordu. Telgraf telleri çalışıyordu habire. Evin yan tarafında silah çatmış bekleyen askerler vardı. Yeni gelmişler, dağıtım bekliyorlardı. Çoğu genç çocuklardı. Köylü urbaları içindeydiler. Bazılarının sırtında ak torbaları vardı. İple sırtlarına asmışlardı. Sağa sola bakıyorlar, ne olduğunu anlamaya çalışıyorlardı. ''Bunları şimdi böylece savaşa soksan ne yaparlar?'' ''Olmaz, düzene girmeden savaşamazlar, hep ölürler.'' İlerideki harman yerinde kağnılar diziliydi. Kimisi boş, kimisi yüklü düzinelerle kağnılar. Cepheye araç gereç taşımak için sıra bekliyorlardı. Çardağın gölgesinde otururlarken bir küme genç subay geldi. Yeni okuldan çıkmışlardı belli ki. Öğrenci havasındaydılar. Aralarında şakalaşıp gülüşüyorlardı. Sonra da tartışmaya başladılar. Birisi kara kaşlı kalın sesli olanı iri iri bir şeyler söylüyordu. Mahmud'un ilgisini çekti. ''Milletin bu ölüm kalım günlerinde halk varını yoğunu verirken kaytaran zengin çocuklarına hain denmez de ne denir arkadaş? Bak şu adamlara, mutlaka savaşa girdi bunlar. Ne hale gelmişler bak.'' Kendilerini gösteriyordu. Biraz daha yanaşıp kulak kabarttılar. ''Vatan millet diye nutuk çekmek yetmez. Benim elimde yetki olsa önce o nutukçuları cepheye sokardım. Neredeler hani? Hep kaytardılar. Kimisi rapor aldı, kimisi geri hizmetlere kapağı attı. Bayramzadelerin oğlu benim akranımdır, birlikte okuduk. Nerede şimdi? Babasının işlerine yardım edecekmiş. Ordunun ihtiyacını sağlıyorlarmış. Laf, para kazanacak dürzü, harp zengini olacak. Her zaman böyle açık gözler türer. Bunlara meydan vermeyeceksin. Bak, içimizde bir tek zengin çocuğu var mı? Yok. Yolunu bulur gelmez hiçbirisi. Benim 60 yaşındaki babam terzidir. Gece gündüz atölyede çalışır. Asker urbası diker. Gelirken beni istasyondan uğurlayamadı. Bir urba fazla dikerim oğlum dedi. Sen git güle güle. Böyle işte, biz halkız. Her devirde işleri biz omuzlarız.
Tamam canım, anladık. Gene sosyalist fikirlerini tekrarlamaya başladım.
Yaptığımız işin adını koyalım arkadaş. Değilse sonra yanlışlara düşeriz. Biz emperyalizme karşı dövüşen emekçi bir halkız. Savaşı mutlaka kazanmalıyız. Kazandıktan sonra da kendi devletimizi kurmalıyız. İktidarı gene açık gözlere, vurgunculara kaptırmamalıyız. İşte o zaman yazık olur. Bu akan kanlar hep boşa gider. Benim en büyük korkum...
Molla Mahmut Polatlı istasyonunda konuştukları tüfekçi ustasını anımsadı. O da buna yakın sözler etmişti. Neyin nesiydi pek kavrayamıyordu. Bu cins tartışmaları biraz zamansız buluyordu.
Şimdi dert bu mu diye düşünüyordu. Hele düşmanı toprağımızdan kovalım, sonra sıra ona gelir.
Polatlı'da Teğmen Galip böyle demişti ama tüfekçi ustası kabul etmemişti.
Hedefi baştan iyi saptamazsak başaramayız, iş işten geçer. Atın dizginlerini başkasına kaptırırız demişti.
Bu genç subay da aynı şeyleri söylüyordu. Belki haklıydı ama şimdi ne yapılabilirdi? Önce şu savaşı kazanmalıydılar, önemli olan buydu. Kazanılacak mıydı acaba? Mahmut biraz daha yanaşıp onu sordu.
Elbet kazanacağız dedi birisi, kazanmak zorundayız. Yoksa halimiz nice olur.
ta Sivas'a kadar sürerler. Tutunacak başka yerimiz yok.
O yanlış dedi Esmer Subay. Bunlar ağa babalarının emrindeler. Onlar nereye kadar derlerse oraya kadar yürürler. Emperyalizmin paralı askeri bunlar. Ama oyunları boşa çıkacak. Buradan geri dönecekler.
Öbür subaylardan daha kesin konuşuyordu. Daha bilgiliydi. Teğmenim, adını bağışlar mısın?
Mümtaz.
Allah bağışlasın. Benim de Mahmut. Molla Mahmut derler. Çok güzel söyledin Mümtaz Teğmenim. Sağ ol. Biz İnönü savaşlarına girip çıktık. Şimdi de burada dövüşüyoruz. 15 gündür. Çok zalim bir savaş oluyor. Yarımızdan fazlamız kırıldık. Eğer yenilirsek ne deyim, kahrımızdan ölürüz. En yakın arkadaşlarımızı, sizin gibi çok sevdiğimiz Teğmenimizi şehit verdik. Onun için ahdettik, kazanacağız bu savaşı.
Konuşurken sesi değişti, yüzüne kan doldu. Mümtaz da hemen arkadaşlarına baktı.
Nasıl dedi? Bu işte bizim milletimiz. Nerelisin sen arkadaş?
Uşaklıyız, Tacım köyünden. Bizim oralar düşman işgali altında.
Hem geçmiş olsun, kurtaracağız, üzülme. Komutanlarımız iyi yönetiyor. Bütün millet savaşın gereğini anladı. Varını yoğunu ortaya koydu.
Ama sen demin dedin ki zenginler kaytarıyor.
Onlar her zaman kaytarır arkadaş. Onların yapısı öyle. Gene kaytaranlar oldu. Asıl tehlikelisi de kazanılacak zaferin kârını yarın aralarında paylaşmaya kalkacaklar. Eğer uyanık olmazsak bunu da yaparlar. Bin zorluk içinde canımızı dişimize takarak biz kazanırız, onlar oturur yer. Hep böyle olmuş. Bu sefer yaptırmayalım, benim dediğim bu. Kendi devletimizi kuralım, halk devleti, köylü devleti, işçi devleti.
Kemal Paşa da böyle diyor değil mi?
Diyor ama daha kesin demeli. Çevresinden gericileri, halk sömürücülerini uzaklaştırmalı. Onların etkisinde kalmamalı.
Genç subaylardan birisi söze karıştı.
Kalmaz canım, dur bakalım, şimdilik onlardan yararlanıyor. Hele savaş bitsin bak neler yapacak. Temelinden düzeltecek her şeyi.
Tek başına nasıl yapacak arkadaş, kolay iş mi bu? Bizler yardımcı olmalıyız. Yeni devletin temeline en yeni fikirlerin harcı konmalı. Köhnemiş usullere, kavşamış görüşlere yer verilmemeli. Oysa şimdi meclisi dolduranların çoğu eski düzenin adamları, çoğu halkı sömürüp zengin olmuş kişiler.
Yo öyle deme. Çok saygıdeğer kişiler var içlerinde.
Var biliyorum ama öyle kişiler de var ki hala padişaha bağlı, şeriata bağlı adamlar. Bunların yapacağı kanunlar, alacağı kararlar özü halkçı bir devletin kanunları olamaz.
Onlar zamanla ayıklanır. Kemal Paşa her şeyi biliyor. Savaş bitsin hele, acele etme.
Milletin düşmanları yalnız dışarıda değil arkadaşım. Aynı zamanda içeride. Bunu iyi anlamalı, iyi değerlendirmeli. Halkımız durup dururken bu hale düşmemiş. Hem içeriden hem dışarıdan sömürülmüş, kanı emilmiş. Buna kesin olarak son vermenin sırası. Savaşı kazanacağız, kuşku yok. Ondan sonra bir halk devleti kurulmalı, cumhuriyet.
Ne demek o?
Halkın kendi kendini yönetmesi.
Birisi karşı çıktı.
Bizim halkımız henüz o seviyede değil dostum. Asıl o zaman açık gözler başa geçer. Önce halkı okutmalı, bilinçlendirmeli. Onun içinde bir süre namuslu aydınlar ülkeyi yönetmeli. Hem onu Kemal Paşa düşünüyordur, sen üzülme. Biz savaşı kazanmaya bakalım. Dereyi görmeden paçalar sıvanmaz.
Geride bir gürültü oldu. Hep ayağa kalkıp baktılar. Cepheden bir küme esir getiriliyordu. Elleri arkadan bağlanmıştı. Yanlarında arkalarında süngülü Türk askerleri vardı. Yunanlar perişandılar. Saç sakal birbirine karışmıştı. Ürkek bakıyorlardı.
Oo, hoş geldiniz gavur oğulları. Hoş geldiniz kabuklular.
Üstleri başları perişandı. Sorguya çekilmek üzere güneşin altına oturtuldular. Bazıları yaralıydı. Genç subaylar, oradaki askerler çevrelerini kuşatıp bir süre merakla baktılar, alay ettiler. Dilleri ayrı olduğu için ne dediklerini anlamıyorlardı. Mahmut'la Haceli uzaktan baktılar. Onlar kanıksamışlardı Yunanlara, görmek istemiyorlardı. Bir nöbetçi koşarak geldi.
Yeni subayları komutan istiyor, buyurun.
Hemen toplandılar, üstlerini başlarını düzelttiler. Arka arkaya dizilip uygun adımla içeriye yürüdüler. Mahmut başını ellerinin arasına aldı. Kendi teğmenini düşünmeye başladı. Bir yerleri hala ılık ılık kanıyordu. Gözleri doluksadı.
O da bunlar gibiydi. Ömrünün baharında gitti zavallı.
Ya ben de onu düşünüyordum dedi Haceli. Ne zaman bitecek bu dürzü savaş? Biz neyse alıştık ama bu çocuklar içim dayanmıyor vallahi.
Karargahın önü gittikçe kalabalıklaşmıştı. Süvari, piyade, birçok birliklerden birer ikişer haberci gelmişti. Herkes raporunu görevli subaya veriyor, bekleyin emri alıyordu. Hep yorgun askerlerdi, üstleri başları perişandı. Öbek öbek oturup konuşuyorlar, birbirlerinden haber soruyorlardı.
İyi değil arkadaş, çok kayıp verdik. 3 gündür gece gündüz kurşun sıkıyoruz, şu ellerime bak.
Biz de öyle, kolumuzu kaldıracak hal kalmadı.
Bizim bölük komutanı da şehit oldu, yerine çavuş bakıyor.
Bizim de öyle, bu yeni subaylardan vereceklermiş.
İyi ama bunlar pek toy yahu, nasıl yapacaklar?
Alışırlar.
İlerideki samanlığın önünde kağnılar dizilmişti, 20 tane, 30 tane, kağnılara sandıklar yükleniyordu. Başlarında köylüler vardı, kadın erkek, kimisi çocuk yaşta, kimisi aksakallı, ayakları çarıklı, yalın ayak, habire çalışıyorlardı. Bu yörenin adamlarıydı, hemen belli oluyordu. Kiminin ceketi yoktu, kiminin belinde kuşak sarılıydı. Kadınlar soluk urbalar içinde başlarına alacalı başörtüler örtmüşlerdi. Birinin kucağında çocuk vardı.
Senin tamam 14 sandık. Çek şöyle, nereye gideceğini söyleyeceğiz.
Öküzlerinin başına geçip bekliyorlardı. Mahmut görüverdi. Polatlı istasyonunda konuştukları tüfekçi ustası Bekir Efendi de buradaydı. Sandıkların teslim edilmesi işinde çalışıyordu.
Varıp konuşsa mıydı acaba?
Teğmen Galip'in şehit olduğunu söylese miydi? Üzülürdü muhakkak.
Bir de onu üzmeyeyim dedi. Bizim üzüldüğümüz yeter.
Haceli, tanıdın mı şu adamı? Kapının önünde bak. Elinde kalem defter var.
Ha, tüfekçi ustası.
Uzaktan izlediler.
Vay be, ne işler yahu, bu adamların hakkı ödenmez. Canla başla çalışıyor, baksana.
Biraz sonra genç teğmenler dışarı çıktılar, heyecanlıydılar. Aralarında konuşup gülüşüyorlardı. Delikanlı davranışı içindeydiler.
3. tabur 1. bölük. 14. alay 5. bölük. 36. alay 1. bölük.
Herkes birliğinden gelen askerleri aramaya başladı. Mahmut ayağa kalktı. İlk bakışta kendi teğmenlerini gözü tutmamıştı. Galip'in tersine kısa boylu, tıknaz bir delikanlıydı.
Buyur teğmenim, biziz. Öyle mi, merhaba, adım Ali İhsan.
El sıkıştılar, hayırlı olsun teğmenim.
Sağ ol, 4. kağını bize gidecekmiş. Teslim alalım şu eşyaları da yükleyelim.
Torbasını kapıp o tarafa yürüdü. Aceleci bir adamdı. Bir an önce savaşa girmek istiyordu. Yaşıtlarındaki o ölçüsüz kendine güven bunda da fazlasıyla vardı.
Sizin adınız ne?
Mahmut, bu da Haceli.
İyi, memnun oldum. Birlikte savaşacağız.
Kanının üstündeki sandıkları sayıp teslim aldılar. Kağıdı teğmen imzaladı. Ömrünün ilk sorumluluğunu yüklenmişti. Onun için terledi.
Hadi dah deyin bakalım.
Koşup arkadaşlarıyla vedalaştı, birbirlerinin omzunu dövdüler.
Hakkını helal et arkadaş, gidip de dönmemek var.
Helal olsun kardeşim, sen de helal et. Hangimizin dönmeyeceği belli değil.
Molla Mahmud'un gözleri yaşardı.
Helallaşmaları iyi oldu.
Atlara binip köy yolunu aşağı sürdüler. Kaan'ı önlerinden gidiyordu.
Anlatın bakalım, savaş nasıl?
İyi değil teğmenim, çok kayıp veriyoruz.
Bölük komutanı da şehit olmuş ya.
Oldu he, çok yiğit bir adamdı. Sizden iyi olmasın, çok severdik. Kendi kardeşimiz ölmüş gibi üzüldük. Bütün bölük ağladı.
Adı neydi?
Galip, siz yaşlardaydı. İnönü savaşlarına da katılmıştı.
Nişanlıydı, dedi Haceli.
Yazık.
Yazık ki ne yazık teğmenim. Ömrünün baharında gitti.
Atın üstünde ikisinin de gözleri yaşardı.
Savaş bu, üzülmeyin. Onun gibi ne canlar gitti. Belki biz de öleceğiz ama düşmanı bu tarafa geçirmeyeceğiz.
İnşallah.
Memleket nere teğmenim?
Bursalıyım. Anam babam orada ama 6 aydır haber alamıyorum. Düşman içindeler. Kim bilir ne yapıyorlar.
Bizimkiler de öyle. Hiç haber alamıyoruz.
İnşallah hepsini kurtaracağız.
Haniydi o günler teğmenim. Biraz zor olacak gibi.
Zor değil, göreceksiniz. Düşmanın son umudu burası. Bir bozuldular mı soluğu İzmir'de alacaklar.
İkide bir geriye ileriye bakıyorlardı. Toprak yolda Kaan'ın gidişine uymuşlar. Ağır ağır yol alıyorlardı. Uzaklarda savaş gürültüsü bir azalarak bir çoğalarak sürüyordu. Yaşlı köylü öküzleri habire sıkıştırıyordu.
Dah oğlum yürü.
Toprak yollar gele gide iyice toza kesmişti. Arkada başka kağınılar vardı. Bomboş kırlar önlerinde olanca çıplaklığı ile uzuyordu. İleride ta güneyde silik mavi renkte dağlar görünüyordu. İkindi sonu birliğin bulunduğu dereye vardılar.
Tabur komutanı nerede Mahmut? Önce ona gidelim.
Baş üstüne teğmenim, buyur.
Güneşten solmuş, toprak rengine dönmüş çadırın önüne vardılar. Komutan yoktu, nöbetçi karşı yamacı gösterdi.
Te orada oturuyorlar, yanında subaylar var.
Oraya yöneldiler, yere uzanmış konuşuyorlardı. Hangisi tabur komutanı belli değildi. Onlar da tıpkı erler gibi yanmış, kavrulmuş insanlardı. Teğmen Ali İhsan selam çaktı, künyesini okudu.
Hoş geldin arkadaş, hayırlı olsun. Otur bakalım, nerelisin?
Konuşmaya başladılar. Mahmut uzaktan baktı.
Mermi göndermediler mi Mahmut?
Gönderdiler komutanım, bir kağını.
Niye söylemezsin be?
Teğmen konuşmayı yarım bırakıp fırladı, canını vermişti.
Yeni asker vermediler mi?
Sonra gönderecekler komutanım. Tümende çok büyük hazırlık var, ben öyle gördüm.
İyi.
Sandıkları indirdiler, teker teker sayıp teslim aldılar. Sonra derenin içine dizdiler güzelce, başına nöbetçi diktiler. Akşama doğru herkes sessizce hazırlığa başladı. Bugün yarın tekrar ateş hattına gireceklerini tahmin ediyorlardı. Kimisi eskilerini yamıyordu, kimisi tüfeğini siliyordu. Yüzleri tekrar gerilmeye başlamıştı. Teğmen Ali İhsan sessizce aralarında dolaşıyor, neyin nasıl olacağını anlamaya çalışıyordu. Askerlerin kendisinden daha tecrübeli olduğunu görüyordu. Onun için bir çekingendi. 28. ayrımın sonu. Sayfa 448.